Sayfa 144. Assumption, Paraguay. Anna gümrükte kısa kollu mavi bir gömlek giymiş ve kravat takmış ablak yüzlü bir Paraguaylı memur tarafından durduruldu. Genç kadın saçları ile teninin rengine bakarak onun da çoğu Paraguaylılar gibi bir İspanyol ve kızılderili melizi olduğunu anlamıştı. Memur genç kadını tepeden tırnağa süzdükten sonra omzuna asılı çantaya eliyle vurarak açılmasını istediğini belirtti. Bozuk aksanlı bir İngilizce ile Anna'ya bir iki soru sordu, sonra hayal kırıklığına uğradığını belli ederek eliyle geçmesine işaret etti. Genç kadın esrarlı sigara içerken yakalanmış biri gibi suçluluk duydu. Federal tüzükler ziyaretçi bir ajanın yerel elçiliğe uğramasını gerektiriyordu ama o öyle bir şey yapmayacaktı. Bir sızıntı olma riski çok yüksekti. Bir mesele çıktığı takdirde protokole uymamasının çaresine bakacaktı. Kalabalık havaalanı lobisinde ücretli bir telefon buldu. Kartı nasıl kullanacağını kestirmek bir iki dakikasını aldı. Alice Dupre'den bir mesaj vardı. Özel araştırmalar birimine ne zaman döneceğini bilmek istiyordu. Bir mesaj da Kanada Atlı Polisinden Çavuş Arsenal'dandı. Toksikoloji sonuçları gelmişti ama ne olduklarını açıklamamıştı. Anna, atlı polisin Ottawa'daki merkezine ulaşınca, Ron Arsalon'u buldurunca kadar onu upuzun 5 dakika beklettiler. Orada ne halimdesin Anna? Durumu adamın sesinden anlamıştı. Bir şey yok ya. Üzgünüm. Sesine bakılırsa hiç de üzülmüşe benzemiyordu. Burada geçirdiğiniz zaman ziyan olmuşa benziyor. Sanmıyorum. Genç kadın hayal kırıklığını maskelemeye çalıştı. Enjeksiyon izi çok önemli. Toksikologla konuşmamın bir sakıncası var mı? Arsenal kısa bir duraklama geçirdi. Sakıncası yok, olmasına yok ama bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Sadece içim rahat edecek. Niçin olmasın? Arsenal ona Halifax'taki bir numarayı verdi. Havaalanı gürültülü ve düzensizdi. Telefondan gelen sesi duymak zordu. Toksikoloğun adı Dennis Weiss'di. Ses tiz ve boğuktu, sahibinin yaşı belli olmuyordu. 60'lı yaşlarında da olabilirdi, 20'li yaşlarında da. Kendini savunur gibi sizin istediğiniz testlerin hepsini yaptık, hatta fazlasını bile dedi. Genç kadın onu gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Mutlaka kısa boylu ve dazlaktır diye karar verdi. Minnettarım dedi sadece. Biliyorsunuz o testler çok pahalıya mı atladı? Bedelleri neyse ödenecek ama size sadece şunu sormama izin verin. Kan beyin engelini aşan ve geri dönmeyen maddeler, toksinler yok mudur? Zehir uzmanı Arthur Hammond laf arasında böyle bir senaryoya değinmişti. Olacağını tahmin ediyorum. Ve bu maddeler omurilik sıvısında bulunabilir değil mi? Bulunacağını garantileyemem ama mümkündür. Adam çok isteksiz konuşuyordu. Anna'nın teorilerinden hoşlanmadığı belliydi. Anna bekledi, toksikolog devam etmeyince de gereken soruyu sordu. Omurilikten sıvı alamaz mısınız? Alamam. Niçin? Bir kere ölmüş bir insanın omuriliğinden sıvı almak olanaksızdır. Basınç olmayınca sıvı çıkmaz. Hem ceset gitti. Gömüldü mü? Anna dudağını ısırdı, Allah kahretsin. Cenaze töreni bugün öğleden sonra. Ceset tekrar cenaze evine götürüldü. Yarın sabah da toprağa verilecek. Ama siz oraya gidebilirsiniz değil mi? İyi de neden? Göz sıvısı omurilik sıvısının aynı değil midir? Öyle. O sıvıyı çekebilirsiniz değil mi? Bir duraklama. Ama öyle bir şey istemediniz ki. Anna, şimdi istiyorum dedi. Mecklenburg, St. Gallen, İsviçre. Liesl susmuştu. Yanaklarından aşağı süzülerek pamuklu gömleğini nemlendiren gözyaşları kurumaya başlıyordu. Tabii ki o idi. Ama ben bunu nasıl bilebilirdi? Liesl'ın arabasının ön koltuğunda oturuyorlardı. Genç kadın kendini toparlar toplamaz akaryakıt istasyonunun asfalt adasında fazla göze çarptıklarını söylemişti. Ben Peter'ın kamyonetinin ön koltuğunda oturduğunu anımsıyordum. Liesl arabanın ön camından ileriye bakıyordu. Arada bir geçen arabanın sesinden veya bir kamyonun boğuk klaksonundan başka bir şey duyulmuyordu. En sonunda konuştu. Burada olmak sizin için güvenli değil. Gereken önlemleri aldım. Sizi benimle bir gören olursa, kocanız Peter olduğunu zannederler. Ama onu öldüren ölü olduğunu bilenler eğer izimi buldularsa, ben sizin izninizi bulmuş olsalardı, şimdi burada olamazdınız dedi. Sizi çoktan ortadan kaldırırlardı. Liesl kısa bir sessizlikten sonra, buraya nasıl geldiniz diye sordu. Ben genç kadına özel uçakları ve arabaları izlediği Dolambaçlı yolu ayrıntılarıyla anlattı. Liesl'ın ihtiyatlı davranmasını beğeneceğini düşünüyordu. Genç kadın duyduklarını beğenmiş gibi başını salladı. Ben devam etti. Bu tür güvenlik önlemlerinin Peter'le sizde kökleşmiş olduklarını düşünüyorum. Peter sahte ölümü sizin planladığınızı bana söylemişti. Bu çok parlak bir fikirdi. Genç kadın o kadar parlak olsaydı onu tekrar bulmazlardı diye acı acı söylendi. Hayır, bu yüzden kendimi suçluyorum. İsviçre'ye hiçbir zaman gelmemeli, onların ortaya çıkmalarına izin vermemeliydim. Ama nereden bilebilirdiniz? Peter'ın yaşadığından haberiniz yoktu ki. Genç kadın dönüp ona baktı. Tenis soluk hemen hemen şeffaftı. Saçları altın tonlu parıltıları olan bir kestane rengiydi. İnce yapılıydı, beyaz bluzunun altında kusursuz küçük göğüsleri vardı. Fazla bile güzeldi. Peter'ın onunla yaşayabilmek için hayatta her şeyini feda etmesine şaşmamak gerekirdi. Ben genç kadına karşı kuvvetli bir çekim hissediyor fakat buna karşı koyuyordu. Gerçek adınızı kullanmıyorsunuz dedi. Tabii ki buradaki bütün dostlarım beni başka bir adla tanıyorlar. Adımı yasal olarak değiştirdim. Margaret Hubley büyük teyzemin adıydı. Peter hakkında bütün bildikleri bir erkek arkadaş, geçimini sağladığım Kanadalı bir yazar olduğuydu. Onu da farklı bir adla tanıyorlardı. Liesl söyleyeceklerini söyledikten sonra bakışlarını pencerenin dışına dikti. Susuyordu ama Peter bazı bağlantılarını muhafaza etmişti diye devam etti. Güvendiği bazı kişiler vardı. Onlara erken uyarı sistemim diyordu. Sonra birkaç gün önce Bahnhofstrasse'deki katliamı bildiren bir telefon alınca olanları anladı. Ona bir şey yapmaması için yalvardım ama hayır, o ısrar etti. Başka seçeneği olmadığını söyledi. Genç kadının yüzünde küçümseme olarak algılanabilecek bir anlam belirdi, sesi de inilti halini aldı, Ben'in yüreği sızladı. Liesl boğuk bir sesle devam etti. Sizi korumak zorundaydı, sizi ülkeden çıkmaya zorlamak istiyordu. Kendini tehlikeye atmak pahasına da olsa hayatınızı kurtarmak kararındaydı. Ah Tanrım, gitmemesi için onu uyardım, yalvardım, diller döktüm. Ben genç kadının elini avucuna aldı, bilseniz ne kadar üzgünüm. Gerçekten ne söyleyebilirdi ki? Peter onun yerini öldüğü için ne kadar acı çektiğini mi? Bunun tersinin olmasını bin kat yayılacağını mı? Peter'ı onu sevdiğinden çok daha uzun zamandır sevdiğini mi? Liesl, ölüsünü bile isteyemem değil mi? Diye sordu. Hayır, ikimiz de bunu yapamayız. Genç kadın yutkundu. Peter seni o kadar seviyordu ki. Bunu duymak acı vericiydi. Ben irkildi. Çok kavga ederdik. Sanırım bu, her hareketin bir eşit ve bir de karşıt etkisinin olması hakkındaki fizik yasası gibi. Siz ikiniz birbirinize yalnız benzemiyordunuz. Birbirinizin eşiydiniz. O kadar da değil. Yalnız bir ikiz böyle der. Beni tanımıyorsunuz. Huylarımız ve duygularımız birbirinden tamamen farklıydı. Belki iki kar tanesinin birbirinden farklı oluşu gibi. Yine de kar tanesidirler. Ben beğeniyle gülümsedi. İkimize kar tanesi denebileceğine emin değilim. Daima başa dert olmuşuzdur. Bu sözler genç kadına dokunmuştu. Şimdi ağlıyordu. Kederi yürek parçalayıcıydı. Ah Tanrım, onu niçin öldürdüler sanki? Niçin? Ne maksatla? O hiçbir zaman konuşmazdı. O budala değildi. Ben genç kadın biraz sakinleşene kadar bekledi. Peter bana bir belge, bir isim listesi bulduğunu söyledi dedi. Çok yüksek mevki sahibi devlet adamlarıyla sanayicilerden oluşan 23 kişinin adları. Bunun İsviçre'de bir şirketin kuruluş belgesi olduğunu söyledi. Evet, siz o belgeyi gördünüz mü? Gördüm. Size gerçek gözüktü müydü? Görebildiğim kadarıyla evet. Bütün işaretler, hatta daktilo yazısı, görmüş olduğum 1940'lara ait belgelere benziyordu. O belge şimdi nerede? Liesl dudaklarını büzdü. Zürih'ten Temel'le ayrılmamızdan önce Peter bir banka hesabı açtırmıştı. Bunun bankadan bir kasa kiralayabilmek için olduğunu söylemişti. Kasada bazı belgeler saklamak istiyordu. Emin değilim ama o belgeyi de oraya koyduğunu sanıyorum. Kağıdı evde, sizin yerinizde gizlemiş olması mümkün mü? Genç kadın hayır diye atıldı. Kulübemizde gizli olan hiçbir şey yok. Ben genç kadının gösterdiği tepkiye dikkat etti. Onda kasanın anahtarı var mıydı diye sordu. Hayır, kasa onun adına olduğu takdirde o kötü adamlar varlığını öğrenmezler miydi? İşte o yüzden kasayı kendi adına kiralamadı, bir avukatın adınaydı. Bu avukatın kim olduğunu anımsıyor musunuz? Tabii, kuzenim Dr. Matthias Deschner'dir. Aslında ikinci dereceden kuzenimdir. Kimsenin onunla bizim benimle bir bağlantı kuramayacağı kadar uzak bir akraba. Ama iyi bir adamdır, güvenilir bir adam. Bürosu Zürih'te, sen Anna Gess'te. Ona güveniyorsunuz demek. Tamamen. Ona hayatlarımızı emanet ettim ne de olsa. Bize asla ihanet etmedi, hiçbir zaman etmez. Bugün nüfuz ve güç sahibi ve geniş çapta bağlantılı olan bazı insanlar bu belgeyi ele geçirmeye bu denli çırpındıklarına göre son derece önemli olmalı. Peter'ın kanlar içindeki iki büklüm vücudu birden Ben'in gözlerinin önünde canlandı. Göğsü öylesine sıkışmıştı ki soluk alamıyordu. Peter onlara engeldi, onlar da onu öldürdüler diye düşündü. Genç kadın adlarının ortaya çıkacağından korkuyor olmalılar dedi. Ama onca yıldan sonra ne kadar hayatta olabilir ki? Bir de varisler var tabii. Güçlü adamların güçlü ardılları olabilir. Bazıları o kadar da güçlü olmayabilir. Bir yerlerde zayıf bir halka olmalı. Ben kısa bir aradan sonra devam etti. Bütün bunlar çılgınlık. Herhangi birinin yarım yüzyıl önce kurulmuş bir şirketi umursamasının düşüncesi bile delilik. Liesl neşesiz hatta acı bir gülüşle karşılık verdi. Neyin mantıklı, neyin mantıksız oluşu göreli, değil mi? Kendi düzenli yaşantınızın ne kadarı mantıklı acaba? Ben daha bir hafta önce günlerini Hartman Sermaye Yönetimi'nin müşteri yelpazesini genişletme ve geliştirme bölümünde geçiriyor. Eski müşterileri korumaya ve olası yeni müşterileri kazanmaya çalışıyor. Karizmasını projektör gibi kullanıyordu. Artık içerisinde yaşayabileceği bir dünya değildi bu. Tanıdığını sanarak büyüdüğü o kadar çok şey bir yalan, asla anlamayı umut edemeyeceği bir aldatmanın parçasıydı ki. Peter, Kavanaugh seni gözetim altında tutmak görevine atanmıştı, demişti. Şirketin bu Sigma grubunun her tarafta adamlarının olduğu anlaşılıyordu. Annesi o yüzden mi Peter'ın ölümünden sonra aile şirketine dönmesi için o kadar ısrar etmişti acaba? Ben'in orada daha fazla güvende olacağına, tehlikelerden, tehditlerden, daha yeni yeni sezmeye başladığı gerçeklerden korunacağına mı inanmıştı? Peter bu Sigma şirketi hakkında daha fazla bir şeyler öğrenebilmiş miydi? Örneğin günümüzde de faaliyet halinde olup olmadığını? Genç kadın bileziklerini şıngırdatarak saçlarını arkaya attı. Sinirli gözüküyordu. Somut pek az şey öğrenebildik dedi. Bildiğimizi sandıklarımızın o kadar büyük bir kısmı tahmindi ki şuna inanıyoruz. İnanıyorduk ki günümüzde kendilerini kökenlerini silmeye adamış nice karanlık şirketler ve özel servetler var. Bu firmalar da onları kuranlar kadar acımasız. Ahlak gibi konular onlar için hiç dert değil. Peter'ın Sigma ile onların ya da babalarının ilişkisini ortaya çıkaracak, belki de savaş yıllarında yapılan bu karmaşık şirket düzenlemelerini açıklayacak bir belge bulduğunu öğrenince onu öldürmekten çekinmediler. Seni ya da beni, maskelerini düşürecek ya da onları durduracak veya varlıkları hakkında sadece çok şey bilen herhangi başka birini de öldürmekten çekinmezler. Peter aynı zamanda bu adamların daha geniş kapsamlı amaçlarla bir araya geldiklerine inanıyordu. Bütün dünyayı kapsayan amaçlarla. Ama Peter'le konuştuğumuz zaman o sadece eski yönetim kurulu üyelerinin servetlerini koruduklarına dair fikir yürütmüştü. Vakit bulmuş olsaydı sana başka teorilerini de açıklardı. Hiç babamızdan söz etmiş miydi? Liesl yüzünü buruşturdu. Sadece onun iki yüzlünün biri ve dünya çapında bir yalancı olduğunu, herhangi bir soykırımdan kurtulmadığını söylemişti, hatta SS'in bir üyesi olduğunu da sözlerine eklemişti. Genç kadın acı bir alayla, bütün bunlara rağmen Peter babasını seviyordu, dedi. Ben bu alayın ardında bir nebze gerçek olup olmadığını merak ediyordu. Dinle Liesl dedim. Kuzeninle nasıl bağlantı kuracağımı bana söylemelisin. Hani şu avukat Deşner'le. Adı Matthias Deşner. Onu ne yapacaksın? Biliyorsun o belgeyi almalıyım. Ne için? Seni de öldürmeleri için mi? Hayır Liesl. Öldürülmeye hiç niyetim yok. Şu halde bu belgeyi ele geçirme istemen için benim bilemeyeceğim bir nedenin olmalı. Olabilir. O katillerin maskesini düşürmek istiyorum. Ben öfkeli bir saldırı hazırlandığından Liesl'ın sakin bir tavırla onun ölümünün intikamını almak istiyorsun diye karşılık vermesine şaşırdığını gizleyemedi. Evet dedi. Genç kadının gözlerine yaşlar hücum etti. Ağzı başka bir ağlama krizini önlemek ister gibi aşağı kıvrılmıştı. Evet dedi. Dikkatli davranır, en azından buraya gelirkenki kadar dikkatli davranırsan daha mutlu olurum. Onların maskesini düşür ben. Cinayetlerinin cezasını ödesinler. Genç kadın burnunu baş ve işaret parmaklarının arasında çimdikledi. Şimdi de eve dönmeliyim sana güle güle. Lizzle görünürde sakindi ama Ben yüzeyin altındaki korkunun kokusunu alabiliyordu. Aslında dikkate değer güçlü bir kadın da aynen bir kaya gibi. Genç adam bunu kendim için olduğu kadar senin için de yapacağım diye düşündü. Genç kadını yanağından öperek hoşça kal Lizzle dedi. Genç adam arabadan inerken Lizzle sen de hoşça kal Ben dedi. Arkasından uzun uzun baktı. Evet, onlara yaptıklarının bedelini ödet. 12. Bölüm Assumption, Paraguay. Havaalanından yola çıkan taksi, hiç de göze ilk gözüktüğü kadar şirin olmayan takırtılı eski bir kaplumbağa tipi Volkswagen'dı. Çok geçmeden egzoz borusunun bir susturucusu olmadığı belli oldu. Trafiği tıkanmış kent merkezine girmeden önce İspanyol kolonist stilinde zarif kaşanelerin önünden, iki yanında ağaçlar dizili kalabalık caddelerden, antik sarı tramvayların yanından geçti. Burada genç kadının Almanya dışında gördüğü her yerdekinden daha fazla sayıda ve birçoklarının çalıntı olduğunu bildiği Mercedes-Benz'ler vardı. Assumption 1940'ların içinde donup kalmıştı. Zaman ona değmeden geçip gitmişti. Kent merkezindeki oteli Kolon'da ufak ve pejmürde bir yerdi. Elindeki rehber buraya 3 yıldız yakıştırmıştı. Genç kadın onunla akıcı bir İspanyolca konuşmaya başlayınca resepsiyon memurunun yüzü güldü. Odasının yüksek tavanları ve boyaları soyulan duvarları vardı. Pencereleri sokağa açıldığından inanılmaz derecede gürültülüydü. Ama en azından özel bir banyosu vardı. Dikkati çekmek istemediğiniz takdirde gringoların, gringo dili İngilizce olan yabancı, kaldıkları yerde kalmazdınız. Anna odadaki minibardan içindekileri serinletmeyi bile başaramayan minik buzdolabından bir agua con gas yani bir maden suyu içti. Sonra da komisaria Centro'nun kent polis merkezinin numarasını çevirdi. Yüzbaşı Luis Bolgario birkaç cinayet olayıyla ilgili olarak Paraguay polisiyası adına Amerikan hükümetinin telefonla yardımını isteyen bir cinayet masası dedektifiydi. Anna onun adını gayri resmi yoldan FBI'deki bir arkadaştan elde etmişti. Bolgario Amerikan hükümetine bu açıdan yardım borçluydu ama hepsi bu kadar. Tekrar konuştukları zaman yüzbaşı Bolgario şansınız var bayan Navarro dedi. Yasta olmasına rağmen dul bayan sizi görmeye razı oldu. Harika. İş hayatında kullanılan dil olan İspanyolca konuşuyorlardı. Günlük yaşamdaki dil Guarani'ydi. Yardımınız için size teşekkür ederim. Kendisi çok zengin ve önemli bir hanımefendidir. Ona gerekli saygıyı göstereceğinizi umarım. Tabii, ceset? Orası benim branşım değil. Ama polis morguna bir ziyaret yapmanızı ayarlarım. Mükemmel. Ev Avenida Mariscal Lopez'de. Oraya taksiyle gidebilir misiniz? Yoksa gelip sizi almamı ister misiniz? Taksiyle gidebilirim. İyi, istediğiniz belgeleri de getiririm. Ne zaman buluşalım? Genç kadın otel kapıcısından bir taksi çağırmasını istedikten sonra bundan sonraki saati kurban hakkında hazırlanmış dosyayı gözden geçirmekle geçirdi. Hoş böyle bir caniye kurban gözüyle bakmaya zorlanıyordu. Alan Barlett'in onun için sağladığı dosyadakinden daha fazla bilgi elde edemeyeceğinin farkındaydı. Yüzbaşı Bolgario sırf Amerikan hükümetinin NCAV'den araya bir aldığı teknolojik yardım buradaki başarısını arttırdığı ve ona sükse sağladığı için Anna'ya yardım ediyordu. Yani kendisine yapılan yardımın karşılığını ödüyordu. Bulgaria Prosperi'nin ölüsünün morgda tutulmasını sağlamıştı. Partide bakılırsa Paraguay suçluları iade etmeye yanaşmamasıyla ünlüydü ve onlarca yıldan beri savaş suçluları ve başka uluslararası kaçaklar için bir sığınak olmuştu. Hayat boyu cumhurbaşkanı kalmak üzere göreve gelen ahlaksız diktatörü General Alfredo Stroessner'in sayesinde olmuştu bu. Stroessner 1989'da devrildikten sonra bu yönde bir gelişme olacağı umut edilmişti ama hayır, Paraguay suçluların iade edilmesi konusunda eski tutumunu sürdürmüştü. Bu nedenle Marcel Prosperi gibi yaşlı bir ahlaksız için ideal oturulacak yerdi. Korsika doğumlu Marcel Prosperi, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Marsilya'ya hakim olmuş, eroin, fuhuş ve silah kaçakçılığı işlerini oradan yönetmişti. İç uyumdaki dosyasına göre savaştan kısa bir süre sonra İtalya'ya, oradan İspanya'ya kaçmış, sonunda da Paraguay'a kapağı atmıştı. Prosperi burada Marsilya'dan yola çıkarılan eroinin Güney Amerika'daki dağıtım ağını kurmuş. Kar beyaz Marsilya eroininin Birleşik Amerika sokaklarında yayılmasından sorumlu Fransız bağlantısını, Amerika'daki eroin trafiğinin büyük bir kısmını yöneten Amerikan mafyasının uyuşturucu kolunun başı Santo Traficantre Ceyar'la işbirliği yaparak yürütmüştü. Anna, Paraguay'ın en yüksek düzeydeki bürokratlarından bazılarının Prosperi'nin suç ortakları arasında yer aldığını biliyordu. Bu da onun ölümünden sonra bile çok tehlikeli bir adam olması anlamına geliyordu. Prosperi, Paraguay'da bu faaliyetlerine paravan görevi yapan saygın bir iş yürütüyordu. Bir otomobil galerileri zincirinin sahibiydi. Ancak son yıllarını yatalak olarak geçirmiş, 2 gün önce de ölmüştü. Dul bayan Prosperi ile görüşmeye gitmek üzere giyinirken Anna, Prosperi ve Mail Hot olaylarının ayrıntılarını aklından geçiriyordu. Dul kadından veya otobüsten öğrenecekleri ne olursa olsun, Marcel Prosperi'nin de doğal bir ölümle ölmediğine dair bahse girmeye hazırdı. Fakat bu adamları öldüren her kimse, becerikli nüfuzlu bir çevrenin sahibi ve de zekiydi. Kurbanların her birinin Alan Bartlett'in Sigma dosyalarında bulunması anlamlıydı ama neyi ele veriyordu ki? Bu dosyalardaki isimleri Adalet Bakanlığı'ndan, CIA'den veya yabancı ülkelerden başka ulaşanlar var mıydı? Liste nasıl olduysa dışarı sızdırılmış mıydı? Bir teori yavaş yavaş vücut bulmaya başlıyordu. Katillerin, çünkü birden fazla olmaları gerekirdi, ellerinde büyük maddi olanaklar olması ve gizli bilgilere ulaşabilmeleri olasıydı. Kendi hesaplarını hareket etmiyorlarsa para ve güç sahibi biri tarafından tutulmuşlardı ama bütün bunların amacı neydi ve olaylar neden birdenbire başlamıştı?